Bismillahirrahmanirrahim. 257 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, fıtrat 5 şeydir. Sünnet etmek, eteği tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve bıyıkları kesmektir, kısaltmaktır. Rivayetlerin hepsini okuduktan sonra inşallah bir şerhini yapalım. 258 no'lu rivayet Enes'ten. Bıyıkları kısaltmakta, tırnakları kesmekte, koltuk altını temizlemekte ve eteği tıraş etmekte 40 geceden fazla gecikmememiz bizlere müddet tayin edilmiştir. 259 no'lu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam, bıyıkları kısaltın, sakalları çokça ve uzunca bırakın. Kardeşlerim, buraya kadar gelen rivayetlere bakacak olursak fıtrat, yani yaratılış halini anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Fıtratı bozma, biliyorsunuz İslam'da haram kılınmıştır. Kaşı gözü inceltme, saça saç ekleme gibi veyahut kadının erkeğe, erkeğin kadına benzeme halleri gibi. Fakat bazı şeyler sünnettendir. Erkeğin de kadının da sünnet olması dinde sünnettir. Maalesef yaşayan Türk toplumu bunu ihmal etmiş. Osmanlı'da bu vardı. Ama daha sonra kabuk değişmiş, şekil değiştirmiş, giyimi değiştirmiş, inançlar değişmiş ve bu yaşadığımız ortamda unutulup giden hasletlerdendir. Allah tekrar bu sünneti diriltmeyi nasip etsin. Bu ümmete tekrar nasip etsin. Erkeğin de kadının da sünnet olması sünnettendir. Ve yine koltuk altı, kasık altı ve tırnakları kesme sünnettendir. Bunları temizleme dinin emirlerindendir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Bunu ne kadar en fazla ihmal edebiliriz? 40 günü geçirmeyin demiştir. Buradaki sınır 40 gündür. 260 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam, bıyıkları kesin, sakalları salıverin, mecusilere muhalefet edin buyurmuştur. Bu ve birçok rivayetler sakalın azat edileceğini, hiç dokunulmayacağına, olduğu gibi bırakılacağına ve bıyıkları kısaltıp kesme, kazıma, bunlar tenevvuat olarak gelmiştir. Tezatlık yoktur. Sakal olduğu gibi bırakılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması budur. Allah tutanlardan eylesin kardeşlerim. 261 no'lu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam, 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltma, sakalı bol ve uzun bırakma, misvak kullanma, buruna su çekme, tırnakları kısaltma, parmak mafsallarını yıkama, koltuk altını temizleme, eteği tıraş etme, sidik ve dışkı mahreçlerini su ile yıkama buyurmuştur. Evet. 262 no'lu rivayet Selman'dan. Dedi ki Selman'a, peygamberiniz sizlere her şeyi, hatta helada oturma tarzını dahi öğretmiştir denildi. Bunun üzerine Selman, evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize büyük abdest bozmayı yahut idrar için kıbleye yönelmekten, sağ el ile istinca etmekten, üç taştan azıyla istinca yapmaktan, hayvan dışkısı yahut kemik ile istinca etmekten bizleri muhakkak nehyetti demiştir. Selman'a kardeşlerim, müşrikler, biz sizin sahibinizi görüyoruz ki size her şeyi öğretiyor. Hatta o size helada oturuşu bile öğretiyor deyince, buna karşılık Selman onlara bunu demiştir. Yani sağ eliyle temizlenmeyin, kıbleye doğru önünüze arkanızı vermeyin. Taşla istinca edin. Hayvan dışkısı veya kemikle istinca yapmayın diye Allah Resulü bize öğretti diyor. Evet. 263 nolu rivayet Cabir'den yine aleyhissalatü vesselam kemik ile yahut hayvan dışkısı ile silinmeyi nehyetmiştir. Şimdi bu ve bundan sonra gelecek birçok rivayetler var. Kardeşlerim, İslam dini kemale eren, eksik hiçbir şeyi olmayan bir dindir. Bugün şohbenlerle son bir derece lüks banyolarda yıkanan, tuvaletlerde klozeti olan, ne diyorlar, alafranga mı? Alafranga olan tuvaletler, tazyikli akan sular, peçeteler, her şey mevcut. Allah'a ne kadar hamdü senalarda bulunsak azdır. Ama olmayan ortamları ve olmayacak ortamları düşünün. İşte burada İslam yapılacağı söyler. Ha, sen gene suyla temizlenir, suyla yıkanırsın. Ama olmayan bir ortamda yapılacak işler neyse İslam bunları anlatır. Allah'a ne kadar hamdü senada bulunsak azdır kardeşlerim. Rabbimin verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun. Düşünün, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün kazayı hacete gidiyor. İbn Abbas kendisine bir tenekeyle su getirip önüne koyuyor. Bunu kim koydu diyor. Soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu koyan kimdir diyor. Abbas diyorlar. Allah seni dinde fakih kılsın. Kur'an'ın tercümanı kılsın diyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Ufacık yapmış olduğu bir amel ne kadar büyük bir dua almasına sebep oluyor. Hakikaten temizlik bu kadar önemli. Ve hakikaten hizmet etme, birine yardım etme, onun temizlenmesi için bir suyun dahi götürülmesi ne kadar büyük bir duanın elde edilmesine sebep oluyor. Allah bizleri karla, soğuk suyla, doluyla, günahtan bizleri o şekilde ayıranlardan eylesin. Cennete hesapsız girenlerden eylesin. 264 nolu rivayet Ebu Eyyub'den aleyhissalatü vesselam helaya geldiğiniz zaman bevletme yahut büyük abdest bozmakta kıbleyi karşınıza ve arkanıza almayın. Lakin Medine'nin şarkına veya garbına doğru dönün buyurmuştur. Ebu Eyyub, biz Şam'a geldik. Kıble cihetine doğru inşa edilmiş helalar bulduk. Onların içinde biraz meyilli çömeliyor ve bundan da Allah'a istiğfar ediyorduk buyurmuştur. Evet, 265 nolu rivayet yine aynı Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, biriniz hacetini def etmek üzere oturduğu zaman kıbleyi karşısına veya arkasına almasın. Evet, bu hadislerden sonra herhalde herkes gidip evindeki tuvalete bakar. Kıbleyi önüne veya arkasına alma dinde haram kılınmıştır. Eğer böyle varsa onun yönü değiştirilmelidir. 266 nolu rivayet Vasi İbni Habban'dan, ben mescitte namaz kılıyordum. Abdullah İbni Ömer de sırtını kıbleye dayamış oturuyordu. Namazı bitince bir yanımdan çıkıp onun yanına vardım. Abdullah, bir takım insanlar senin tabi hacetin olup haceti def için oturduğunda sakın kıbleyi ve Beytül Makdis'i karşına alma dediler. Evet. 267 nolu rivayet Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam, içinizden birisi bevlederken zekerini sağ eliyle tutmasın, helada sağ eliyle silinmesin bir şey içerken kabın içine hohlamasın buyurmuştur. Evet. Bu da dinde nehyedilen meselelerden bir tanesidir. Avret mahaline sağ elle tutulmayacağını ve yıkanmayacağını ve bir şey içerken de içilen kaba nefes verilmeyeceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretiyor. 268 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam temizlendiği zaman temizlenmesinde, tarandığı zaman taranmasında, ayakkabı giydiği zaman ayakkabı giymesinde muhakkak olarak sağdan başlamayı severdi. Evet. Bu da temiz olan, güzel olan şeylerin sağdan yapıldığı, pis olan ve temizlenmesi gereken şeylerin sol elden yapıldığının dalaletidir. 269 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, çok lanet ettirilen iki şeyden sakının. Sahabeler, iki lanet ettirici şey nedir ey Allah'ın Resulü dediler. Aleyhissalatü vesselam, insanların yolunda yahut gölgelerinde helasını eden kimsedir buyurdu. Yani kazayı hacette bulunan insanlara herkes lanet eder buyurmuştur. Yani işlere gidin, uzaklara gidin diyor. 270 nolu rivayet Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam bir bostana girdi. Onu beraberinde bir ibrik bulunan bir genç takip etti. O bizim en küçüğümüzdü. O genç ibriği bir sidre ağacının yanına koydu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam defi hacetini etti ve su ile temizlenmiş olduğu halde yanımıza geldi. 271 nolu rivayet Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam helaya girer. Benim kadar bir genç ile beraber bir su kabı ile bir de ucu demirli bir değnek taşırdım. Aleyhisselatü Vesselam da bu su ile istinca eder, temizlenirdi. Evet, suyla temizlenme dinde en güzel meselelerden bir tanesidir. 272 nolu rivayet Evet. Hemmam'dan Cerir bevletti, sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mest etti. Ona böyle niye yapıyorsun dendiğinde Allah Resulü'nü gördüm, bevletti, sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mest etti buyurmuştur. 273 nolu rivayet Huzeyfe'den, Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdim. Bir kavmin çöplüğüne vardı ve ayakta durarak bevletti. Ben kenara çekildim. Aleyhisselatü Vesselam yakınlaş dedi. Ben de yakınına geldim. Ta ki topuğunun yanında durdum. Kendisi abdest aldı ve mesleri üzerine mest etti. Mugire bin Şube'den Aleyhisselatü Vesselam hacetini def için dışarı çıktı. Mugire onu içinde su bulunan bir kaplan takip etti. Aleyhisselatü Vesselam hacetini bitirdiği zaman Mugire ona su döktü. Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı ve mestleri üzerine mest etmiştir. Evet. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mestlerinin üzerine mest etmesi. Yani ayağını yıkamadan üzerine giymiş olduğu mesin üzerine eliyle sıvazlaması. İleride bu hadisler gelecek kardeşlerim. Burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şeye mest edebilmemiz için onu abdestli giymemiz gerekir. Çünkü usulde şöyle bir kaide vardır. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir esası. Bir mese mest verebilmeniz için onu abdestli giymeniz gerekir. Aynen ileride gelecek hadisler. Allah Resulü'ne soruyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a, mesin hükmü müddedi ne kadar? Mukim için bir gün bir gece, seferdeki için üç gün üç gece buyurmuştur. Mest ayaktan çıksa bozulur mu? El cevap bozulmaz. abdest bozucu bir hal vuku bulmadığı müddetçe bir şey olmaz. Evet. No'lu rivayet Abdurrahman İbni Yala'dan, o da Kab İbni Ucre'den, o da Bilal'den. Aleyhissalatü vesselam mesleri üzerine ve baş sargısı üzerine mes etmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam başın ön tarafına sarığının üzerine mes yapmıştır. Bu da kadınlar için çok güzel bir delil teşkil eder. İnsanların kalabalık olduğu bir ortamda başörtülerinin üzerine mest etmelerinin bir delilidir. Allah'a ne kadar hamdü senada bulunsak azdır. 276 no'lu rivayet Şureyh İbni Hani'den, kendisinden mestler üzerine mest mühletini sormak için Ayşe'ye geldim. Bana Ebu Talib'in oğluna git dedi. Çünkü o aleyhissalatü vesselamla beraber yolculuk ederdi dedi. Biz de bunu Ali'den sorduk. O da aleyhissalatü vesselam 3 günle geceleri yolcu için, bir gündüz ve bir geceyi de mukim için tayin etti buyurmuştur. 277 no'lu rivayet Bureyde'den, aleyhissalatü vesselam fetih günü bütün namazları bir abdest ile kıldı ve mesleri üzerine mest etti. Ömer, Allah'a andolsun ki sen bugün yapmadığın şeyi yaptın dedi. Aleyhissalatü vesselam bunu kasten yaptım ya Ömer buyurmuştur. Bu rivayette şöyle anlaşılmalı kardeşlerim. Abdest bozucu bir hal, bir vuku olmadığı müddetçe bir abdestle bütün namazları kılmamız mümkündür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her namaz için abdest alan birisi, ama o gün böyle yapıyor ve ümmetinin bunu öğrenmesi için yaptığını söylüyor. Ama sizler her namaz için abdest alabilirsiniz. Çünkü nur üzerine nurdur. Bu yönlü. Birilerinin dediği gibi değil ha. Orayı yanlış anlamayın. Ama abdest bozucu bir hal olmadığı müddetçe bir abdestten bütün namazlar kılınabilir. 278 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam biriniz uykusundan uyandığı zaman elini 3 defa yıkamadıkça su kabına daldırmasın. Çünkü kendisi elinin nerede gecelediğini bilmez buyurmuştur. Evet, burada da ellerin güzelce yıkanması gerektiğini, ondan sonra su kabına elin sokulmasını. Burada bir de dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine edindiği bir su kabı vardı. Her zaman abdestini ondan alırdı. Eline suyu dökerek iyice yıkadıktan sonra o kabın içine elini sokarak ağzına, burnuna su verir. Sonra alır yüzüne, sonra kafasına, kollarına, ayaklarına ondan döker. Kalanı da ayağa kalkıp kafaya dikerek içer ve Allah'a hamd ederdi. 279 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam köpek herhangi birinizin kabının içindekini yalarsa onu döksün. Sonra o kabı 7 defa yıkasın. Evet. Biliyorsunuz köpek her ne kadar içimizde gezen sadık hayvanlardan olsa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabınıza diyor, eğer köpek dilini yalarsa onu dökün ve kabı temizleyin ve 7 kere yıkayın ve toprakla güzelce ovun buyurmuştur. 280 no'lu rivayet İbnül Mugaffel'den, aleyhissalatü vesselam köpekleri öldürmekle emretti. Mütakiben onların köpekleriyle işlerine buyurdu. Sonra av köpeği ile çoban köpeği hususunda ruhsat verdi. Ve köpek kabı yalarsa o kabı 7 defa yıkayın, 8. de o kabı toprakla ovalayın buyurmuştur. Dini kemale erdirdiği için Allah'a hamdü senalar olsun kardeşlerim. 281 no'lu rivayet Cabir'den, aleyhissalatü vesselam Efendimiz durgun suya bevledilmesini nehyetmiştir. 282 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam hiçbiriniz durgun suya bevlettikten sonra ondan su alıp yıkanmasın buyurmuştur. Evet. Burada önemli nehilerden bir tanesi. 283 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbiriniz cünüp iken durgun suda yıkanmasın. Peki nasıl yapar ya Ebu Hureyre deyince Ebu Hureyre ondan alır yıkanır buyurmuştur. 284 no'lu rivayet Enes'ten bir bedevi geldi mescide bevletti. Cemaatin bir kısmı hemen ona doğru kalktı ve onun elbisesinden çekiştirdiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onu serbest bırakın. Bevlini kestirmeyin buyurdu. Sonra bir kova su istedi ve suyu sidiğin üzerine döktü. 285 no'lu rivayet yine Enes'ten biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte mescitte oturuyorduk. Bir bedevi geldi ve mescidin içinde işemeye başladı. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı meh meh diye bağırdılar. Aleyhisselatü Vesselam onu kestirmeyin, serbest bırakın, işini görsün buyurdu. Sahabeler tamamıyla işeyinceye kadar onu serbest bıraktılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıp şunları söyledi. Sidik ve pislik cinsinden hiçbir şey bu mescitlere yakışmaz. Buralar ancak aziz ve celil olan Allah'ı anmak için, namaz kılmak için ve Kur'an okumak içindir. Aleyhisselatü Vesselam ona böyle söyledi. Cemaattan birine emretti ve bir kova su getirtti ve onu pisliğin, sidiğin üzerine döktü. Başka bir yerde burada İmam Müslim muhtasar almış. Allah kendisine razı olsun. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, huzur verin, nefret ettirmeyin demiştir. Evet, bu da bize davette en önemli ölçülerden birisi olduğu gibi görülen bir münkerde de takınılması gereken üslubun ne olduğunu gösteriyor. Evet, mescide bevledilir mi? Edilmez. Yaptı mı? Yaptı. Bırakın diyor. Bırakın. Sonra ne diyor? Sidik ve pislik cinsinden hiçbir şey bu mescitlere yakışmaz. Ve oranın ne için kurulduğunu söylüyor. Bura ancak aziz ve celil olan Allah'ı anmak için, namaz kılmak için, Kur'an okumak içindir diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. 286 no'lu rivayet Ayşe annemizden Resulullah'a küçük çocuklar getirilirdi. O da bu sahabilere bereket duası eder ve hurma çiğneyerek çocuğun ağzını onunla ovardı. Bir defasında bir sahabi geldi. Çocuk peygamberin üstüne işedi. Peygamber hemen su istedi ve suyu çocuğun sidiğinin üstünden döktü ve onu yıkamadı. Evet. Buna da sünnette çiğdem yapma denir. Yeni doğan bir çocuk salih görülen birisine götürülür. O hurmayı ağzında çiğner ve onun ağzına tükürür. Onun ismini koyar ve onun için Allah'tan hayır dualarda bulunur. Bu hakikaten güzel bir sünnettir. Uymak gerekir. İşte bu noktada bir çocuk getirildiğinde Aleyhisselatü Vesselam yeni doğmuş bir çocuğun bevlini yıkama ihtiyacı hissetmiyor. Sadece onun yerine su döküyor. 288 no'lu rivayet Alkame ve Esved'den bir kimse Ayşe annemizin yanına geldi. Elbisesini yıkamaya başladı. Bu zata Ayşe annemiz eğer onu meniyi gördüysen sadece yerini yıkamaklığın sana kafi gelir. Şayet görmediysen onun etrafını ıslatırsın. Ben kendim onu Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinden ovalayıp sürttüğümü biliyorum. Sonra kendisi bu elbise içinde namaz kılardı buyurmuştur. 289 no'lu rivayet Süleyman İbni Yesar'dan erkeğin menisine isabet eden meniyi sordum. O kimse meniyi mi yoksa bütün elbiseyi mi yıkar dedim. Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam meniyi yıkar sonra bu elbise içinde namaza çıkardı. Ve ben o elbisedeki yıkama izini gözümle görürdüm buyurmuştur. 290 no'lu rivayet Abdullah İbni Şihab el Haylani'den ben Ayşe annemizin huzuruna inmiştim. İki elbisemin içinde ihtilam oldum ve bu elbiseleri suda yıkadım. Bu sırada Ayşe'ye hizmet eden bir genç kız beni gördü ve Ayşe'ye haber verdi. Ayşe bana haber gönderip şöyle sordu. İki elbisene yaptığın işe seni sevk eden nedir? Uyuyan kimsenin uykusunda gördüğü şeyi gördüm dedim. Elbiselerde bir şey gördün mü dedi. Hayır dedim. Şayet bir şey görmüş olsaydın onu yıkardın. Şüphesiz bilirim ki ben kendim onu aleyhissalatü vesselamın elbisesinden kuru olarak tırnağımla kazır ovalardım buyurmuştur. Bu da ihtilam olan birisi eğer meni gelmemişse gusletmeyeceğine ve yıkamayacağına dalalet eder. Eğer ihtilam olmuş ıslaklık görmüşse gusül eder ve meniyi yıkar. 291 no'lu rivayet Hişam İbni Urve'den bana Fatıma tahsis etti. Esma şöyle demiştir. Aleyhissalatü vesselama bir kadın geldi ve bizden birimizin elbisesine hayız kanından isabet ederse onu ne yapsın diye sordu. Aleyhissalatü vesselam elbiseni eliyle ovalar, sonra onu su ile yıkayıp sıkar, sonra azar azar üzerine su döker, daha sonra onunla namaz kılar buyurmuştur. Evet, bu da kanın temizlenme şeklidir. 292 no'lu rivayet İbni Abbas'tan aleyhissalatü vesselam iki kabir yanına uğradı ve şöyle buyurdu. Dikkat edin, bunlar muhakkak azap olunuyorlar. Hem de büyük bir şeyden dolayı azap çekmiyorlar. Onlardan biri kovuculuk yapardı, diğeri ise sidiğinden, sidik sıçrantısından çekinmezdi. Sonra aleyhissalatü vesselam yaş bir hurma değneği istedi. Sonra değneği iki parça etti. Sonra şunun üzerine bir değnek ve bunun üzerine de bir değnek dikti. Sonra bunlar taze kaldıkça belki onlardan azapları hafifletilir buyurdu. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Dikkat ederseniz insanların gafil olduğu, insanların gaflete düşerek gayri ihtiyarı, haram olan işleri gayri ihtiyarı olarak yapa gelmekte olması ve bunların hiç önemsenmemesi o insanların azaba uğramasına sebep oluyor. Bakın bu azap görme meselelerden bir tanesi laf getirip götürme, diğeri ise bevilde sıçrantıya dikkat etmeme. Allah her halükarda dikkat eden, sakınan ve Allah'tan korkanlardan eylesin. Çünkü hakikaten çok önemli bir mesele ve hakikaten dinde azaba sebep olan işlerdendir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada hurma ağacını o kabirdekilerin baş uçlarına dikiyor ve yaş kaldıkları müddetçe azapları hafifletilir demiştir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir, uygulamasıdır. Kim ona hastır deyip bu ibadeti, bu ameli nehyediyorsa o da onun hatasıdır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hakim içtihat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır der. Kim bu sünnet değil diyorsa o hata ediyordur ama yine ecirdedir diyoruz. Bu kim olursa olsun.